Fransızların önemli komutanlarından General Foch, Versay Anlaşması için bu sözleri kullanmıştı. Bu bir barış anlaşması değil, sadece 20 yıl sürecek bir ateşkes anlaşması. Sözlerinde haklı çıkacaktı. Bütün savaşları bitirecek savaş. Çok iyimser bir söylem. Bu söylem 1. Dünya Savaşı için kullanılır tarihte. Öyle bir mücadele yaşandı ki bu savaşın bir kez daha tekrarlanmayacağı temennisiyle bu deyim ortaya çıktı. Fakat savaş bittiğinde birçok insan yeni savaşın fitilinin yakıldığını biliyordu. Onura kırılmış bir Almanya, beklentileri neredeyse hiç karşılanmamış bir İtalya ve mağluptur bu yolda galip Sovyet Rusya. Birinci Harp sonrası Almanya korkunç bir krize girdi. Ülkede rejim değişmiş, monarşinin yerine cumhuriyet gelmişti. Kaybetmenin ezik psikolojisi içinde büyük bir huzursuzluk hakimdi. Kaotik ortamda sabah erken kalkan darbe girişiminde bulunuyordu. Birinci Dünya Savaşı'na öfkeli Adolf Hitler de böyle bir manzarada ortaya çıktı. Başarısız bir darbe girişiminde bulundu. Hapse düştü, yargılandı ve kısa süre sonra serbest kaldı. Nasıl diye sorabilirsiniz. Hakimle mahkum aynı fikirdeydi. Batı'da Great Depression, bizde Kara Perşembe veya Büyük Buhran olarak bilinen ekonomik krizle birlikte ülke mutlak bir çöküş yaşadı. Umutsuzluk hali her zaman olduğu gibi toplumu radikal olana yöneltti. 1933'te bütün kontrolü ele geçiren Adolf ve onun Nazileri dolu dizgin savaş hazırlıkları yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nın getirdiği kısıtlamaları tabiri caizse delik deşik ederek hızlı silahlanma ve ağır sanayi yatırımlarıyla dünyayı yeni bir savaşın eşiğine getirdi. İntikam için artık doğru zaman gelmişti. Fakat yeni savaş başka hiçbir savaşa benzemeyecekti. Bu savaştaki ölü sayısının minimum 60 milyon olduğu düşünülüyor. Günümüzdeki dünya nüfusuna oranladığımızda yaklaşık 250 milyon insanın ölümü anlamına geliyor. Daha da kötüsü, 1. Dünya Savaşı'nda kayıpların %90'ı asker, %10'u sivilken, 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin %60'dan fazlasının sivil olduğu tahmin edilmekte. Savaşın artık yeni bir tanımı olacaktı. Eylül 1939 tarihinde Almanya Polonya'yı istila etti. İki gün sonra İngiltere ve Fransa'nın savaş ilanıyla Avrupa artık yeniden savaşın içindeydi. Stalingrad'a giden yolda savaşın ilk dönemi Almanya'nın Fransa ve İngiltere ile mücadelesi şeklinde geçti. Doğuda Polonya'yı işgal ederken batı yönünde de neredeyse her hafta bir ülke işgal ediyordu Almanlar. Herkesin merak ettiği asıl husus Sovyet-Alman ilişkileriydi. İki tarafın savaşacağı yönünde neredeyse kimsenin şüphesi yoktu. Bunun ne şekilde başlayacağı merak ediliyordu. Rus-Alman savaşı bekleyenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Almanya ve Sovyet Rusya, Germano-Sovyet Paktı imzalayarak neredeyse savaşa yakın iki devlet olarak girdi. O kadar ki iki ülke Polonya'yı da birlikte işgal ettiler. Aslında bu iki devletin birbirlerini kollama stratejisiydi. Almanlar 2. Dünya Savaşı'nda bir taktiği ustaca uyguladı. Blitzkrieg, Türkçesi Yıldırma Harekatı. Düşmanın cevap vermeye, hamle yapmaya zamanı olmayacak kadar hızlı saldırıyorlardı. Almanya'nın savaştaki alameti farikası buydu. Çok hızlı saldırılarla kısa sürede kıta Avrupa'sını işgal etmeyi başardılar. Hatta o kadar ki Fransızlar milyonlarca dolar harcayarak Alman sınırına Maginot hattı denilen, ismi Savaş Bakanı André Maginot'dan gelen bir savunma hattı oluşturmuştu. Yer altında tüneller yoluyla birbirine bağlanan, kilometrelerce devam eden bu hat sebebiyle savunmalarına çok güveniyorlardı. Hatta Fransızlar arasında yine 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi uzun siper çatışmaları olacak diye hayıflananlar vardı. Almanların bu endişeyi ortadan kaldırması ne kadar sürdü dersiniz? 6 hafta. Almanya'nın Fransa'yı tamamen kontrol altına alması sadece 6 hafta sürdü. Bütün dünya dehşet içerisinde Alman ilerleyişini izliyordu. Savaş adım adım önce bütün Avrupa'ya, ardından Asya ve Afrika'ya yayıldı. Filmlere konu olan ünlü Pearl Harbor saldırısının ardından Amerika'da Japonya'ya savaş ilan etti ve savaşa dahil oldu. ABD'nin savaşa girmesi Almanlar için en kötü senaryolardan biriydi. Zira Almanlar Amerika'nın savaşa hazırlanıp Avrupa'ya gelmesi halinde tamamen çapraz ateş altında kalacaktı. Doğuda büyük savaşa hazırlanan Sovyet Rusya ve batıda Avrupa'yı kurtarmaya hazırlanan Amerika. İki cepheyi aynı anda kaldıramayacağını bilen Almanlar düğmeye bastı. Barbarossa Harekatı olarak tarihe geçen Rusya'nın işgali planı devreye girdi. 21 Haziran 1941, Cumartesi. O gün Sovyet Büyükelçiliğinin görevlileri masalarının başındaydı. Moskova'dan acil bir uyarı kendilerine ulaştı. Baltık'tan Karadeniz'e kadar sınır boyunca geniş çaplı askeri hazırlıklara bir açıklık getirilsin. Berlin'deki elçiliğin baş tercümanı Valentin Bereshkov hemen Alman Dışişleri Bakanlığı'nı aradı. Kendisine Bakan Joachim von Ribbentrop'un şehir dışında olduğu ve müsteşara ulaşılamadığı bildirildi. Cumartesiyi pazara bağlayan gece Moskova'dan gelen telgrafların arasındaki süre iyice daralmıştı. Ancak ısrarlı denemeler sonucunda hala üst düzey bir Alman yetkiliye ulaşılamıyordu. Sovyet Büyükelçisi Vladimir Dekanozov aynı Stalin gibi o güne kadar Almanlara dair yapılan bütün uyarıların İngilizlerin dezenformasyonu olduğunu düşünüyordu. Hatta Sovyet askeri ateşesinin sınırda 180 Alman tümeni konuşlandığına dair raporunu bile ciddiye almamıştı. Aynı günlerde komünist bir Alman matbaacı Sovyet konsolosluğuna gizlice bir dil kılavuzu getirmişti. Üzerinde Rusça, Almanca çeviriler vardı. Teslim ol, eller yukarı, komünist misin ve kıpırdama, vururum gibi ibareler bulunuyordu. Bu da Sovyetlere yeterince ikna edici gelmemişti. Berezhkov ise devamlı Alman dışişlerini arasa da Ribbentrop'un orada olmadığı ve döneceği zamanı kimsenin bilmediği cevabını alıyordu. O sırada Bakan Ribbentrop Moskova'daki Alman Büyükelçiliğine acil devlet sırrı başlıklı talimatları göndermekle meşguldü. Bu tiyatronun ardından kısa bir süre sonra baş tercüman Berezhkov ve Büyükelçi Dekanozov Wilhelm Strasse'ye Alman Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dekanozov görüşmede Alman hükümetinden teminatlar isteyen bir tebliği okumaya başladı. Ribbentrop araya girdi. Sizi çok farklı sebeplerle görüşmeye çağırdık. Açıktan açığa size savaş açtık demedi. Sovyet hükümetinin Almanya'ya karşı düşmanca tutumu ve Almanya'nın doğu sınırındaki Rus birlik yığınaklarının yarattığı ciddi tehdit, Reich'i askeri tedbirler almaya zorlamıştır. Berezhkov o anda Wehrmacht'ın istilaya başladığını anladı. Ribbentrop ayağa kalktı ve Hitler'in muhtırasını Dekanozov'a uzattı. Führer beni bu savunma tedbirlerini size resmen bildirmekle görevlendirdi. Almanlar savaş ilanında dahi bulunmadan Rusya'dan kendilerine ham madde trenleri gelmeye devam ederken Rus sınırını açtı ve Rusya'ya girdi. Saldırı o kadar sürprizdi ki Stalin ilk duyduğunda bu saldırının işgüzar birkaç subayın işi olduğunu düşünmüştü. Harekatın ilk gününde çoğu daha yerdeyken 1500 uçağını kaybedince olayı idrak etmeye başladı. Yaklaşık 4 milyon insan dünyanın akışına yön verecek bu büyük harekat için Rus topraklarına ayak bastı. Plana göre Almanlar 3 koldan ilerlemeye başlayacaktı. Kuzeyde Leningrad, bugünkü St. Petersburg, merkezde Moskova ve güneyde Kiev hedefi bulunuyordu. Leningrad hedefi Hitler'in beklediği gibi hızlıca alınamadı. Hatta hiç alınamadı. 2,5 yıl boyunca tam 900 gün Almanlar ve Sovyetler arasında dehşete düşüren çarpışmalar yaşandı. İki taraftan da binlerce asker hayatını kaybetti. Kent ve civar bölgede insani açıdan büyük felaketler yaşandı. Fakat sonucu Almanlar için çok daha ağır olacaktı. İnsan kaynağı açısından kayıpların yerini dolduramayan Almanlar Ruslara göre dezavantajlıydı. Doğu Cephesi adıyla anılan bu mücadelelerde hava şartları yılın büyük bölümünde korkunç durumdaydı. Baharda Rasputitsa olarak bilinen bir dönem bulunuyordu. Karların eridiği, yağan yağmurlarla asfalt olmayan yolların yoğun çamurla kaplandığı bir dönem. Orduların hareket etmesi neredeyse imkansız hale geliyordu. Kış şartları ise daha korkunçtu. -20-30 derecelere kadar düşen hava sıcaklıklarında bir taraf ilerlemeye, diğer tarafsa durdurmaya çalışıyordu. Cephede askerler bir yandan hastalıklarla da boğuşuyordu. İshal şikayetiyle doktora giden askerlere önerilen tek çözüm pantolonlarını yırtmalarıydı. Çünkü o soğukta durmak, bir süre bekleyerek vakit geçirmek, ölümle dans etmek gibiydi. Stalin cepheye yeni birlikleri sürmekte bir an bile tereddüt etmiyordu. Zira Ruslar için bu savaşta insan hayatı en ucuz şeylerden biriydi. İngilizler savaş sırasında Papa'nın Katolik halklar hakkındaki çağrısını Stalin'e hatırlatınca Stalin'in cevabı bu durumu özetler nitelikteydi. Papa'nın kaç tümeni var? Merkezde ise Almanlar nispeten daha rahat ilerlemişti. Minsk ve çevresinde Ruslar iyi bir direniş sergiledi. Yaklaşık 3 ay boyunca Almanları oyalayacak ve Moskova'nın kuşatılmasını geciktireceklerdi. Alman General Kurt von Tippelkirch bu mücadele için Ruslar bir savaşı kaybetti ama bir askeri sefer kazandı diyecekti. Almanlar bu harekat içerisinde yaptığı kıskaç hamleleriyle yüz binlerce Sovyet askerini esir aldı. Bu esirlerin de akıbeti korkunçtu. Moskova'nın anahtarı olarak görülen Smolensk'te de başarılı oldular. Fakat Almanların her zaferinden sonra karşılarına daha büyük bir Sovyet ordusu çıkıyordu. Alman panzer tümenleri bu çarpışmalarda alışılmamış yeni bir silah türüyle de karşılaştı. Garip görünüşlü, üzerlerindeki eğerlere kısa bir dik sopayla yük konulmuş Rus köpekleri onlara doğru koşuyordu. Önceleri panzer askerleri bunları ilk yardım köpekleri sandılar. Fakat çok geçmeden hayvanların kayışla bağlanmış patlayıcı ya da tank savar mayını taşıdıklarını fark ettiler. Pavlov ilkelerine göre eğitilen bu mayın köpeklerine yiyecek bulmak için büyük araçların altına koşmaları öğretilmişti. İliştirilen sopa aracın altında bir yere takıldığında yükü patlatmaktaydı. Köpeklerin çoğu hedeflerine ulaşamadan vuruldu. Ama bu ürkütücü taktik Alman askerleri için oldukça sinir bozucuydu. Alman askerlerinin tabiriyle korkunç İvanlar ölümüne çarpışıyorlardı. Ağır kış şartlarında Alman orduları Moskova önlerine kadar geldi. Bazı askerler Kremlin'in silüetini gördüğünü anlatıyordu arkadaşlarına. Fakat bu kadar yaklaştıkları Moskova'yı alamadılar. İklim koşulları, ikmal hatlarının uzunluğu ve başarılı Rus savunması yüzünden Almanlar Moskova'ya girmeden odağını güneye kaydırdı. Ve hikayemizin başladığı yere geldik. Zaritsin. Çarlık döneminde bu isimle anılan şehir, Rus iç savaşından sonra Stalingrad ismini almıştı. Moskova'daki başarısızlıktan sonra Hitler yeni hedef olarak gözüne Kafkasları kestirmişti. Rusya'da yüzlerce kilometre ilerleyen Alman ordusu çoğu kez petrol ikmali sorunlarıyla yavaşlamak zorunda kalmıştı. Bu sorun büyüdükçe savaşa da etki eder hale gelmişti. Yeni hedefle birlikte hem Rusya güneyden sarılacak, hem ikmal sorunları çözülecek, hem de Stalin adını taşıyan şehir alınarak ikonik bir zafer elde edilecekti. Planlar böyleydi. Harekatın başlarında Mihver Kuvvetleri, Alman 6. Ordusu, 4. Panzer Ordusu, Macar 2. Ordu ve İtalyan 8. Ordusundan oluşmaktaydı. Romanlar, Macarlar ve İtalyanlarla takviye edilmiş Wehrmacht kendinden çok emin görünüyordu. Almanların planı yakın işbirliği esasına dayanıyordu. Sovyetler ise cephe hattını daima Alman kuvvetlerine yakın olarak tutma taktiğini benimsemişlerdi. General Vasily Chuikov bunu Almanlara sarılmak olarak niteliyordu. Bu Sovyet taktiği Alman piyadesini ya kendi başına savaşmak ya da kendi topçu ateşinden kayıplara uğramayı göze almak zorunda bıraktı. Böylece Alman hava desteği ve yıpratıcı topçu ateşi oldukça sınırlı hale getirilmişti. 23 Ağustos 1942 tarihinde caddelerdeki lamba direklerine bağlanan hoparlörden şu ses yankılanmaya başladı. Yoldaşlar, bir hava akını uyarısı bildirilmiştir. Dikkat yoldaşlar, bir hava akını uyarısı. Aylardır bu uyarıyı duyan Stalingrad sakinleri için bu anonsun hiçbir özelliği yoktu. Ta ki top sesleri ve uçak savar bataryaları karşılıklı ateşe başlayıncaya kadar. Şehirde yaşayan halkın tahliye edilmesine Stalin karşı çıkmıştı. Yaklaşık 500 bin insan iki ordu arasında kaldı. Ordulardan önce şehre Alman Hava Kuvvetleri Luftwaffe girdi. 1. Dünya Savaşı'nın Kızıl Baron lakaplı meşhur pilotu Manfred von Richthofen'ın kuzeni Wolfram Freier von Richthofen komutasındaki 4. Hava Filosu şehri resmen harabeye döndürdü. Filo şehir üzerinde halı bombardımanına girişti. Bu bombardıman şehri dümdüz ederek savunmayı kırmayı planlıyordu. Ayrıca Richthofen benzer bir bombalamayı İspanya İç Savaşı'nda Baskların yaşadığı Guernica kenti üzerinde de gerçekleştirmişti. Pablo Picasso'nun resmettiği dünyanın en meşhur tablolarından olan Guernica bu dehşeti betimleyerek ün salmıştı. Stalingrad da aynı akıbete uğradı. Daha savaş başlamadan yaklaşık 40 bin insan hayatını kaybetti. Stalingrad'da savaşın ilk dönemi Almanların lehine gelişti. Wehrmacht adım adım şehri alıyordu. Fakat bu ilerleme bedeli ağır bir ilerlemeydi. Şehir harabelerinin arasında bir gerilla savaşı yaşanıyordu. Sokak sokak, bina bina, ev ev çatışmalar gerçekleşiyor, ciddi kayıplar veriliyordu. Rusların sarılma taktiği sonuç vermeye başlamıştı. Vasily Chuikov'un devreye soktuğu taktik tutmuştu. Alman askerleri de böyle bir savaşa hiç uygun değildi. Ruslar meskun mahal çatışmaları için eğitim alırken fiyakalı Alman ordusu bu savaş tarzı yüzünden bunalıma girdi. Bu yakın mücadele Alman ordusunu psikolojik olarak adeta bitirdi. Alman askerleri yıkık binalarda, sığınaklarda, mahzenlerde, kanalizasyonlarda düşmanla karşılaşıyordu. Bu savaşa askerler arasında farelerin savaşı adı verildi. General Karl Strecker bir dostuna yazdığı mektupta "Düşman görünmez bir varlık" diyordu. Bodrumlardan, duvar kalıntılarından, gizli sığınaklardan ve fabrika yıkıntılarından fırlayan Ruslar Almanlara ağır zayiat verdiriyordu. Chuikov gece birliklerine saldırı emrini verdi. Böylece Almanların üstün olduğu alanlardan olan Luftwaffe saldırıda bulunamayacaktı. Ayrıca psikolojisi sıkıntılı durumda olan Alman askerleri gece çatışmalarında iyice bunalıma girecek ve yorgun düşecekti. Bir Alman askeri ailesine göndermek için yazdığı mektupta "Dehşetin nasıl bir şey olduğunu keşke anlasanız. En ufak hışırtıda tetiği çekiyorum ve makineli tüfekle izli mermileri art arda yağmur gibi boşaltıyorum" diyordu. Mektup Rus askerleri tarafından ele geçirilmişti. Ruslar geceleri gökyüzüne işaret fişekleri atarak Almanları sürekli tetikte tutuyordu. Geceleri askerler birbirine iyi geceler değil, sakin geceler diye selam verir olmuştu. Ruslarda da durum çok kolay değildi. Volga hattında halk komiserliği müfrezeleri ricat etmeye yeltenen olursa ateş etmek için bekliyordu. Almanların Rus ordusundan firar edecek kişileri memleketlerine gönderdiği söylentileri muhtelif firar olaylarına sebep oluyordu. Hatta Rus ordusunun 284. Mekanize Tümeni'nden bir Tatar gece yarısı firar etmiş ancak yolunu kaybederek Rus 685. Mekanize Alayı'nın koruduğu bölgeye girmişti. Karşısına çıkan subayları Rus kıyafeti giymiş Alman ajanları zannedince firar ettiğini itiraf etmiş, böylece kendi idamını hazırlamıştı. Savaşın kötü koşullarından yorulmuş Rus askerler alkol konusunda da aşırıya kaçıyor, türlü disiplinsizlik vakaları Sovyetleri zora sokuyordu. Muharebeler gün geçtikçe şiddetleniyor, adeta kent beton ve kemik yığınına dönüyordu. Özellikle bazı binalar için haftalarca çarpışmalar yaşandığı oluyordu. Bina muharebelerinin en meşhuru ise Pavlov'un evi çarpışmasıydı. Rus 42. Muhafız Alayı'na bağlı bir müfreze Volga Nehri kıyısında 4 katlı bir binayı ele geçirmişti. Müfrezenin başındaki teğmen Afanezev'in daha çarpışmanın başında gözlerini kaybetmesi üzerine komutayı Çavuş Yakov Pavlov devraldı. Çavuş Pavlov küçük bir müfrezeyle bu binayı aylarca elinde tutmayı başaracaktı. Hatta Çuykov daha sonraları Almanlarla dalga geçmek için Pavlov'un adamlarının öldürdüğü düşman asker sayısının Almanların Paris'i ele geçirirken verdiği kayıptan daha fazla olduğunu söyleyecekti. Zaten zorlanmaya başlayan Alman ordusunun karşısına bir kez daha Rusların en büyük generali çıktı. General Kış. Kış mevsimi bir kez daha Rusların imdadına yetişti ve ilerlemeyi durdurdu. Bütün bunlar da yetmiyormuş gibi Ruslar Almanlara büyük bir sürpriz hazırlıyordu. Uranüs Harekatı. Uranüs Harekatı'na ilişkin plan basit olmakla birlikte kapsam bakımından çok cüretkardı. Stalingrad'ın 160 kilometre kadar batısındaki ana hücum Serafimovich Köprü başından Don'un güneyinde Rumen 3. ordusunun işgal edecek güce sahip olmadığı 65 kilometrelik bir şerit boyunca güneydoğu yönünde başlatılacaktı. Bu saldırı noktası 6. ordunun o kadar cephe gerisindeydi ki eğer çember oluşturulursa Stalingrad içindeki ve çevresindeki Alman mekanize kuvvetlerinin hiçbir şansı kalmayacaktı. Böylece Paulus komutasındaki 6. ordu ve Hoth komutasındaki 4. panzer ordusunun bir kısmı çembere alınmış olacaktı. Kızıl ordunun bütün tank gücünün yaklaşık %60'ı Uranüs harekatının hizmetine verildi. Volga'nın karşı yakasına getirilen birliklerin hareketliliği, taarruza dönük bir planın tam aksi izlenim verecek savunma hatlarının inşasıyla gizlendi. Uranüs harekatına katılacak birliklerin yaklaşma yürüyüşleri geceleri sürdürüldü. Stalingrad'ın güneyinde 13. Mekanize Kolordu, 4. Mekanize Kolordu, 4. Süvari Kolordusu ve destek birlikleri yani toplam 160 bini aşkın asker, 430 tank, 550 top, 14 bin araç ve 10 bini aşkın at geceleri kafileler halinde aşağı Volga'dan geçirildi. Hazırlıklar tamamlandı ve birkaç günlük ertelemenin ardından 19 Kasım saat sabah 7 sularında çok büyük bir şiddetle saldırı başladı. Saldırı o kadar şiddetliydi ki 50 kilometre güneyde bulunan 22. Panzer Tümeni gürültüyle uyanarak harekete geçti. Saldırıdan çok az komutanın bilgisi vardı. Stalingrad'daki Rus askerleri de komutanlarına neler olduğunu sorunca bilgim yok cevabıyla karşılaşıyordu. Gerçi Stalin 7 Kasım'da Ekim devrimi kutlamalarında sokaklarımızda da bir bayram olacak diyerek ipucunu vermişti. Ama kimse bu denli büyük bir operasyon beklemiyordu. Harekat neredeyse beklenenden daha hızlı sonuç vermişti. 22 Kasım'da Alman orduları artık kıskacın içindeydi. Ölüme doğru uzanan zorlu günler artık onları bekliyordu. Henüz kıskaç kapanmamışken Alman 6. Ordu Komutanı Friedrich Paulus bu çemberden hala çıkabileceğini, ordusunu kurtarabileceğini Hitler'e iletti. Fakat Hitler bunu reddetti. Eğer 6. Ordu Stalingrad'dan çekilirse bir daha ordularımız oraya kadar gidemez düşüncesindeydi. Paulus'a gönderdiği emirde 6. Ordu'yu ve başkomutanımı tanıyorum. Bu zor durumda cesurca direneceğine hiç kuşkum yok. 6. Ordu şunu bilmeli ki onları kurtarmak için gerekli her şeyi yapıyorum. Zamanı gelince talimatları ileteceğim. Özellikle Mareşal Göring'in de Stalingrad'a ikmal yapabileceği yönündeki anlamsız vaatleri artık her şeyi bitirmişti. Çember kapandıktan sonra şehirdeki Almanların korkunç günleri başladı. Öncesinde de korkunçtu ama gelinen son nokta ayrı bir seviyeydi. Tamamen harap olmuş bir şehirde hem fiziken hem de zihnen yorucu bir savaş yaşanıyordu. Aylardır avcı olan Almanlar bu kez av durumuna düşmüştü. Dışarıdan takviye gelmiyor, arada bir Luftwaffe aracılığıyla askerlere erzak ulaştırılabiliyordu. Ruslar psikolojik üstünlüğü de ele geçirmişti. Stalingrad. Bu dinlediğiniz ses Stalingrad sokaklarında hoparlörlerden yankılanan bir sesti. Her 7 saniyede bir Alman askeri ölüyor. Stalingrad toplu mezar. Ruslar Alman ordusunun ruhen de çökmesini sağlıyordu. İşte size okuyacağım mektuplar bugünlerde yazıldı. Alman askerlerinin bölgeden havalanan son uçakla ailesine gönderdiği mektuplar. Uçak indikten sonra Alman ordusu askerlerin ruh halini anlamak ve propaganda için kullanmak arzusuyla isimleri ve adresleri keserek kullanmak istedi bu mektupları. Ancak o kadar korkunç şeyler yazıyordu ki meşhur propaganda bakanı Goebbels bile Alman halkı için dayanılacak bir şey değil diyerek mektupları yayınlatmadı. Neler yazdığımı bir bürokrat okuyacak olsa kafayı yerdi. Etrafta her şey çöküyor. Bir ordunun tümü ölüyor. Bizse 4 kişi hava durumunu, yıldızları kontrol ediyoruz. Ben savaştan pek bir şey anlamıyorum. Hiçbir insanı öldürmedim. Tabancamla gerçek bir hedefe ateş de etmedim. Ama karşı taraf bu kadar anlayışlı olmayacaktır. 20-30 yıl daha yıldızları saymaktan memnun olurdum. Ama sanırım buna olanak kalmayacak. Bir kez daha aldım resmini elime ve uzun uzun seyrettim. Hafızamda son barış yılının güzel yaz akşamında çiçekli vadide yaşadıklarımız yatıyor. Ama artık yaz değil kış ve gelecekte yok. En azından benim için. Haliyle senin için de. Bu mektubumu alırsan ona derinden kulak ver. Belki sesimi duyarsın. Artık piyano çalamayacağım için üzgünüm. Sana yüz yüzeyken anlatmayı istiyordum ama artık kaçamayacağımız bir durumdayız. Seninle bir daha konuşamayabiliriz. Ellerim hapı yuttu. Sol el serçe parmağım eksik. Daha kötüsü sağ elimin ortadaki 3 parmağı dondu. Su tasını sadece baş ve küçük parmaklarımla tutabiliyorum. Oldukça zavallı durumdayım. En ufak bir işi yapmak için bir parmağın ne kadar gerekli olduğunu anladım. Küçük parmağımla yapabildiğim en iyi şey ateş etmek. Ömür boyu da ateş edemem ya. Neyse, bunları kendimi avutmak için yazıyorum. Şimdi bütün gerçeği öğrendin. Daha mutlu musun? İyi niyetli öğütleriniz size kalsın. Benim ne durumda olduğumu biliyor musunuz? Bana akıl vermeyin. Halkımızın kurtuluşu dediğiniz şey anlamsız. 1932 bu konuda eyleme geçilebilecek en uygun zamandı. Ama bu fırsat kaçtı. 10 yıl önce bu oy pusulasıyla olurdu. Bugün ise bunun bedeli ölümdür. Yurtta bazı sandalye ve koltuklarını korudukları için ellerini ovuşturacaklar. Ve bazı gazetelerde kalın, siyah çerçeveler içerisinde bizi övecekler. Onurlu bulacaklar. Bu aptalca yaygaraya inanma. Bugün sana söyleyecek çok şeyim vardı ama sonraya bırakıyorum. Her şey yoluna giderse izne gelip 6 hafta sonra, gitmezse 100 yıl sonra. Ben seni çok seviyorum. Sen de beni. Bu yüzden gerçeği bilmelisin. Gerçek bu mektubun içinde. Savaş çok ağır. Yolun sonu belli. Yaşamını zehir etme ve yokluğumun acısını çok çekme. Beni çok çabuk unutma. İşte sen de böylece benim geri dönmeyeceğimi biliyorsun. Bunu anneme babama usulünce ilet. Çok sarsıldım ve her şeyden şüphe duyuyorum. Önceden inançlı ve kuvvetliydim. Şimdi ise zayıf ve inançsız. Beni kimse askerlerin dudaklarında yaşasın Almanya ya da Heil Hitler sözleriyle öldüğüne inandıramaz. Ölünüyor, bu kesin. Ama son söz ya anne ya da en sevilen kişinin adı veya yardım çağrısı oluyor. Yüzlerce ölen kişi gördüm. Hepsi ya yardım istedi ya da yardım edemeyecek birinin adını çağırdı. Ruslar her yandan sızıyor. Büyük bir yönetim hatasına kurban gittiğimizi biliyoruz. Stalingrad'da yok edilişimizin halkımıza zararını da biliyoruz. Anne babama söyle, kederlenmesinler. Bir erkek olarak Tanrı'nın huzuruna çıkacağım. Ölümden hiç korkum yok. Vasiyetimi çocuklarıma ulaştır. Onları birer efendi olarak yetiştir. Dağınıklık olmasın. İlk acıyı yenmeleri için anneme babama yardımcı ol. Bana da amcamınki gibi park mezarlığında güzel bir haç yaptır. Bütün sevdiklerime sesleniyorum. Her şey için tekrar teşekkürler. Başlar dik, ileriye doğru devam. Hepinizi kucaklarım. Bugün paraşütle atlan erzaktan jambon ele geçirdik. Başka türlü olmuyor. Bir bodrumda oturuyor, mobilya yakıyoruz. Şimdi ben gebermek veya Sibirya'ya gitmek zorundayım. Akşam bombardımanı başlamak üzere. Daha derine inmek zorundayım. 14 gün yazdıklarım üzerine düşün. Sonumuzu bilmek için falcı olmaya gerek yok. Sonun gerçekten nasıl olduğunu da hiç öğrenemeyeceksin. Sana 26 defa bu lanet şehirden yazdım. Sen beni 17 kez cevapladın. Bir daha yazıyorum ve bu son olacak. Sana veda ediyorum. Çünkü yazgın bu sabah belli oldu. Askeri meselelere girmeyeceğim. Araya bu kadar zaman girmesi iyi oldu. Eve dönme işimin acısını azaltacaktır. Beni çok özleyeceksin biliyorum. Birkaç ay bekle ama fazla değil. Gertrud ve Klaus'un bir babaya ihtiyaçları var. Ben de yaptığın gibi seçtiğin adamı dikkatle gözden geçir. Gözlerine ve el sıkışına dikkat et. Sen yanılmazsın. Çocukları dürüst insanlar olarak yetiştir. Sana bu satırları üzülerek yazmıyorum. Zaten aksine inanmazdın. Sizi seviyorum. Durumu öğrendikten sonra artık seni serbest bırakıyorum. Lütfen kocanı aldatmaya götüren koşulları açıklamaktan vazgeç. Avukata boşanmak istediğimi söyledim. 8 ay sonra eve dönersem her şeyin seni anımsatmasını istemiyorum. Şubat'taki iznimden de vazgeçeceğim. Ruslar zorba ve milyonlarca adam. Soğuk onları etkilemiyor ama biz müthiş donuyoruz. Akşamları sadece birkaç saat için Bodrum'a sığınıyorum. Bu saatlerin değerini tahmin edemezsiniz. Merak etmeyin. Almanya'nın çok askeri var ve hepsi vatan için çarpışıyor. Bize şans dileyin. Öbür tarafında Breslavlı bir asker yatıyor. Kolu ve burnu yok. Bana artık mendile gerek kalmadığını söyledi. Ağlamak zorunda kalırsa mendilsiz ne yapacağını sordu. Sen, ben, buradaki herkes. Ağlamaya fırsat bulamayacağız. Bizim için yakında başkaları ağlayacak dedi. Herhalde benden bir teşekkür beklemezsin baba. Bana yardım etmeni rica ettiğimde dürüst bir adamdın ve öyle kalmak istedin. Ama dürüstlüğüne oğlunu kurban edeceğini düşünmezdim. Beni buradan kurtaracak bir emir çıkartmak senin için o kadar kolaydı ki. Zafer yok Bay General. Yalnızca düşen bayraklar, şehit olanlar var. Sonunda ne bayrak ne insan kalacak. Stalingrad bir zorunluluk değil, politik bir serüvendir. Bu deneyimi oğlunuz paylaşmıyor Bay General. Siz onun yaşam yolunu engellediniz. Rejim 6. Ordu'nun çembere alındığını ancak 16 Ocak'ta birkaç haftadır her taraftan düşman saldırılarına kahramanca karşı koyan birliklerimiz sözleriyle itiraf etmişti. Sonra tam tersi bir fikri tercih ederek tek bir adamın bile sağ kalmadığını ileri sürdü. Goebbels ülkeyi askeri kederde kenetlemek üzere radyo istasyonlarını ve basını seferber etti. Gazetelere trajediyi nasıl sunacakları konusunda talimatlar yağdırdı. Toplu katliam sebebiyle sansürler ve kısıtlamalara gitti. Eğlence mekanları kapatıldı ve hüzün havası yaratıldı. Her ne kadar halkın böyle düşünmesini isteseler de Rusya'daki esirler tarafından ailelere gönderilen diğer mektup ve kartpostallar söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını gösteriyordu. Stalingrad'da can çekişen bir ordu vardı. 6 aylık Stalingrad muharebesinin sonunda Hitler General Paulus'a mareşal rütbesi verdi. Bunun anlamı açıktı. Hiçbir Alman mareşali daha önce teslim olmamıştı. Ya cesurca savaşarak öl ya da intihar et deniyordu. 31 Ocak 1943. Hitler'e karşı ilk kez bu çapta emre itaatsizlik oldu ve Friedrich Paulus teslim oldu. Aylardır Stalingrad'da can çekişen komutan daha fazla dayanamadı ve Ruslarla masaya oturdu. Yıllar sonra Hitler'in çevresindeki isimler Hitler'in bu teslimiyet haberini aldığında şok olduğunu anlattı. Teslim olmayan 10 bin kadar asker lağımlarda, kanalizasyonlarda Ruslara karşı savaşmaya devam etti. Stalingrad'da 100 bin Alman askeri esir alındı. Sadece 5 bin kadarı 10 sene sonra evine dönebildi. Evine dönenler de artık aynı kişi miydi bilinmez. Führer karargahından 3 Şubat 1943 Wehrmacht Yüksek Komutanlığı Stalingrad Muharebesi'nin sona erdiğini duyurur. Bağlılık yemininin gereğini yerine getiren 6. Ordu, Feldmarşal Paulus'un örnek teşkil edecek önderliği altında düşmanın ezici sayı üstünlüğüyle imha olmuştur. 6. Ordu'nun fedakarlığı boşa gitmedi. Tarihsel Avrupa misyonumuzun siperi olarak 6 Sovyet ordusunun saldırılarına karşı koydu. Onlar Almanya'nın yaşaması için öldü. Goebbels de politika değişikliğine giderek Stalingrad sonrası bir intikam ve nefret dalgası yaymaya çalıştı. En meşhur nutuklarından birisi olan şu konuşmayı gerçekleştirdi. Almanya'nın Berlin'de sona erecek büyük geri çekilişi böylece başlamış oldu.